Herkese merhaba. Nasılsınız? Herkes iyi mi? Katılımcılarımızı bekliyoruz. Bugün çok önemli bir konuğumuz var biliyorsunuz. Dün bir türlü görüşemedik ne yazık ki. Bir teknik aksaklıklar oldu. Ama bugün bunu çok güzel telafi edeceğiz. Her şerde bir hayır vardır diyerekten bugün kesinlikle daha verimli, daha iyi, daha sağlıklı bir sohbet olacağına inanıyorum ve eminim. Konuğumuz çok önemli bir insan zaten, nam yapmış artık hepimizin tanıdığı bir kişi. Ve bugünkü niyetim açıkçası hem onu da yakından tanımak, hem olabildiğince tüm bilgilerinden faydalanmak. Atilla Guekova Sailing Akademi'deki eğitimin farklılığından biraz bahsetmesini isteyeceğiz. Onların özelliklerini öğrenmeye çalışacağız. Evet, merhaba. Tamam. Ondan sonra yeni yeni detaylar varsa, bilgiler varsa onları da öğrenmeye çalışacağız. Siz de muhakkak yorumlarınız vardır veya merak ettiğiniz sorularınız vardır. Böylesi önemli bir insan, özellikle denizci, nam yapmış bir denizci hocamız buradayken. Sizin de merak ettikleriniz varsa lütfen çekinmeden yazın, sorun. Hep beraber bilgilerimiz varsa tazeleyelim, unuttuğumuz şeyler varsa tazeleyelim veya onları bilmiyorsak da öğrenelim. Bakalım bugün nasıl olacak konuşmalar, sohbetler? Bir bağlantı kurmayı deneyeceğim. Ondan sonra her şey daha da keyifli olacağına inanıyorum. Bu arada bizim bu sohbetlerimizin başlangıç sebebi tamamen eğitim odaklı bir sohbet yapmak istemiştim. Ama sağ olsun bütün hem Tolga Gökova hem Atilla Gökova aynı anda kabul etti. Ama bunu da bölmek ihtiyacı duyduk. Levent Sindel de kabul etti. Çok da güzel oldu aslında. Böylece hani daha verimli, güzel bir serisi gibi oldu son 2 hafta. Ama hep böyle devam etmeyecek. Tabii yeni konuklar da olacak her hafta. Ama şimdiki odağımız eğitim üzerine veyahut da... Ah, merhaba. İyi akşamlar.
Selam.
Nasılsın? Selam,
Gayet iyiyim.
nasılsın?
Gayet iyiyim. Umarım sesim geliyordur.
Evet, geliyor. Bugün her şey yolunda çok şükür.
Süper. Yani ben çünkü yayınını seyrediyorum birkaç dakikadır ve gayet akıcı, güzel geliyordu bana.
Ay, iyi, sevindim. Tamam, harika o zaman. Senin de sesin bugün çok daha net geliyor. O yüzden gayet iyi bir sohbet olacağına eminim bugün. Telafimiz tam olacak.
Evet. Şimdi tam bir toparladı. Yine bir sıkıntı vardı. Tam bir toparladı. Ben böyle kendimi köreden bir ışık koydum. Onu biraz uzaklaştırayım kendimden. Ömre, ben bir soru sorabilir miyim başlamadan?
Hadi sor bakalım. Isınalım.
Yani çok şimdi işim gereği çok isimle karşılaşıyorum. Çok şaşırdığım isimler de oluyor. Ömre de bunlardan bir tanesi. Edebiyatta da geçen bir kelime ama anlamından da emin değilim. Ömre ne demek?
Ya benim 2 ismim var. Hem Deniz hem Ömre. Ömre ismimden özgün olduğu için onu kullanıyorum. Babamla annemin 2 babası, yani 2 dedemin 2 baş harfi Ömer'le Reşat'tan geliyor. Onların anısına, ikisi de erken vefat eden 2 baba olduğu için onların anısına konmuş bir isim. Babam da şey diye düşünmüş. Yani hem onları analım hem de Ömre Bedel gibi bir isim olsun, yani o şekilde bir nam yapsın diye. Ömre Bedeli'ne ithafen
Okey,
konulmuş bir
çok
isim yani. Hem dedeleri yaşatıyorum.
süper. Çok yanlış bilmiyormuşum. Çok beğendim.
Evet, yani öyle bir
Harika. Çok
özgün
unique.
oldu. Evet. Yani öbür ismim de Deniz, yani o Deniz tarafı da çekiyor bir yandan başka türlü, ama o da çok daha aksi gibi diğerine göre çok daha popüler bir isim olunca hangi Deniz, hangi Deniz, bizim Deniz, o Deniz olmasın diye de Ömre ismini tercih ediyorum.
Bence çok keyifli bir isim. Benim çok akılda kalıcı, çok dikkat çekici. Ve anlamını da çok yanlış bilmiyormuşum. Oradan da sevindim.
Evet.
Böyle saçma bir sohbete girmiş oldum.
Yo yo iyi oldu.
Adın ne demek falan diye.
Yok iyi oldu zaten şey bir böyle bir ısınma turu oldu. Ben bu arada bilmeyenler olabilir. Ben kesinlikle seni tanımıyorum. Hani tanışmadan ne sen beni tanıyorsun ne ben seni tanıyorum. Böyle bir şeyi öncelikle kabul ettiğin için çok çok teşekkür ederim.
Estağfurullah, tabii ki rica
Çok yani şey oluyor böyle ben de böyle ne diyeyim, eriyorum yani böyle güzel konuklarım olduğu zaman çok da mutlu oluyorum. Nacizane harika bir inşallah sohbet olacak bugün de. Dediğim gibi bir intro yaptım ve görmüşsündür. Heyecanlıyım. Hem sana çok güzel sorular, merak ettiğimiz sorularımız var muhakkak onları da hep birlikte soracağız. Ama bir yandan da bu seni de daha ya da yakından tanımış olacağız. Hem de bilmediğimiz şeyler varsa eksiklerimizi belki tamamlarız vesaire. Böyle güzel bir faydalı bir sohbet olsun istiyorum. Ama özellikle eğitim odaklı bir sohbet olsun istiyorum. Çünkü öyle niyet etmiştik.
Ben
Yani
memnun
bütün
olurum bundan tabii.
niyet, evet niyetimiz o yönde. Onu da sapmak istemiyorum o niyetten. Ama hani böyle sohbet içinde bilgiler de arada senden kaparız diye umut ediyorum. Zaten çok paylaşmaya yani meraklısın, çok da keyifle de her şey bilgilerini de paylaşmaktan da keyif alıyorsun. Bu zaten en güzel şeylerden biri. Tam bir denizci ruhu yani her tarafında. O yüzden çok seviyoruz seni. Onu da söyleyeyim yani baştan.
Teşekkür ederim.
Hele hele bizim ailede onu da söyleyeyim. Yani biz Olcay'la eşimle seni ne zaman bir video yayınlasan veya ne zaman güzel bir canlı yayın yapsan İzledin mi? Gördün mü? İzle muhakkak. Çok güzel bilgiler var. Kaçırma böyle. Bak bu sefer şundan bahsetmiş diye. Bizim aramızdaki çok önemli bir evin şahsiyetlerinden birisin yani. Onu da söyleyeyim.
Teşekkür ederim.
Rica
Ben
ederim.
bilgi içerikli paylaşımlar yapmaya çok özen gösteriyorum. Çünkü hani bunun dışında da ortaya sunabileceğim çok bir yetenek yok. Yani çok yakışıklı olmak, harika bir ses olmak böyle bir şeyimiz olmadığı için işimizle ilgili mümkün
Yok canım
olduğunca
yakışıklısın sen de.
doğru bilgi yaymak. Yani teşekkür ederim ama doğru bilgi yayma ideolojisi çok önemli ve o zaman da içerik üretmekte bazen zorlanıyorsunuz. Yani çünkü anlatacağınız şeyi de seçmeniz lazım ama elimden geldiğince mümkün olduğunca da bol paylaşım yapıyorum. Çünkü
Evet.
maalesef yeni dünyada susmayı çok sevmiyor insanlar. Susmamak da lazım.
Yok yok aynen hem kendini güzel gösteriyorsun hem yanlış bildiğimiz doğrular varsa onları çok güzel netleştiriyorsun. Bir de yani çok bilgi kirliliği de olabiliyor. Yani hepimiz ben de dahil hepimiz bir şeyler bildiğimiz şeyleri paylaşmaya gayret ediyoruz. İyi niyetten bile olsa ama son sözü sonuçta hocaların söylemesi, bir kişinin de son sözü söylemesi iyi oluyor. O yüzden doğru referanslardan birisi olarak görüyorum açıkçası
Teşekkür
senin
ederim.
her yayınını. Bu arada Instagram olsun, YouTube olsun çok fazla şeyler var. Ben biraz tabii biraz araştırma yaptım. Önce öyle bir girizgah yapayım kendimce. Yani çok donanımlı bir ailesiniz. Zaten hani Tolga'yı da araştırırken, Levent'i de araştırırken de öyle oldu. Şaşkınlık içinde kaldım ama senin için de aynı şey geçerli. Bilmediğim başka yönlerin de varmış. Özellikle yazarlık ve blog yazarlığını mesela hiç bilmiyordum. Kitap yazdığını zaten haberimiz vardı. Kusura
Evet.
bakma henüz okumadım ama
Yok estağfurullah.
biliyorum öyle bir yeteneğinin olduğunu ama blog yazarı olduğunu bilmiyordum. Çok hoşuma gitti ve çok da samimi yazılar yani görüyorum orada okudum. Onun dışında YouTube zaten dillere destan. Bir şey söyleyecektin sanki kestim.
Yani blog çok ilginç bir yerdi. Yok ben kesmeyeyim diye durdum ama bloğa böyle bir süre ara verdim. Çünkü orada böyle hem kantarın topuzunun kaçtığı bir durum oluştu. Bir de hakikaten oraya benim bir blog yazısı yazmaya harcadığım enerjiyle video çekmeye harcadığım enerji arasında uçurum var. Ve yazıyı yazmak çok daha fazla vakit, çok daha fazla emek istiyor. Bir de ben disleksiyim. Bunu artık söylemeye başladım. Çünkü çok fazla eleştiri geliyor. Daha iyi de iyi ayırmamışsın ki iyi yazmamışsın falan diye ama benim işim hikaye anlatıcılığı. Yani benim yerime birisi daha iyi de iyi ayırabilir. Ama ben daha iyi de iyi doğru yapsam birisi benim yerime hikayeyi anlatamaz. O yüzden oraya ayırmak lazım ama blokta böyle kısa bir ara verdik. Oraya devam edeceğim. Oraya dokunduğun için teşekkür ederim. O benim çok önemsediğim bir yer çünkü.
Ya bir de orada ben senin ruhunu okudum. Yani senin ruhunu okudum derken ne demek istediğimi aynanın diğer yüzünü daha iyi çok net gösteriyorsun orada. samimiyetin, hani yükselişin, alçalışın, kendine bakışın falan orada çok çok böyle kendini transparan yaptığın bir alan olduğunu okudum.
Evet.
Öyle gördüm. O yüzden beni daha çok etkiledi. Yani orada tamamen bilgi paylaşmaktan öte Atilla'yı paylaşmak gibi bir şey var orada. O
Sana
yüzden
çok
çok
ilginç
hoşuma
bir şey
gitti.
söyleyeyim. Ya orada tabii ki şimdi yazmanın dilinde zaten insanın bir kendisini anlatması ya da hayal ettiği şeyleri kendisiyle bağdaştırarak anlatması zaten bu yazarlık şeyinden gelir. Ne
Evet.
derler? Arzusundan gelir. Olmayı hayal ettiğiniz bir karakteri yazarsınız. Siz onun o olduğunuzu hayal edersiniz ve ona göre yazarsınız. Aslında o sizin karakterinizden parçalar alır ama eksiklerinizin de tamamladığınız bir yerde olabilir. O yüzden yazmak çok özgür, güzel bir coğrafya.
Tabii ya, muhteşem. Çok da güzel yakalamışsın. Ve de hatta ben oradan da şeyi de yakaladım. Yani neden teknelerin ismi demek ki bu yüzden falan diye böyle teknelerin ismine bile bağlantı kurdum. Ne kadar onu şahsiyetlendirdiğin ve ona bir ruh kattığın, teknenin böyle atabilmek de böyle başka bir iradeyi kontrol edersin ya ata binerken. Ve o
Evet.
irade ve teknenin de kendi iradesi, kendi şahsiyeti ve kendi gücü vardır. Ve onu böyle oradan yakaladım yani. Aa dedim, çok şey yani, çok ince nüanslar var orada.
Beyin
Çok
gitme.
hoşuma gitti. Doğru mu bilmiyorum. Gerçi bilmiyorum yani. O öyle, ben öyle düşünüyorum
Teşekkür ederim.
sonuçta hissettiğim şeyi. Peki şöyle başlayalım.
Bütün yazarlar, şey, bütün okurlar kadın zaten. Bu yüzden bayılıyorum. Yani o kadar güzel okuyorsunuz ki tekrar tekrar gözlerinize sağlık diyeyim.
Ay teşekkür ederim. Ne demek? Şimdi ya her şeyden önce bir Atilla Gökova Sailing Akademi'den bahsetmek istiyorum. Yani daha doğrusu senin anlatmanı çok isterim. Çünkü çok özgün bir akademi yapısı olduğunu anlıyorum
Evet.
paylaşımlarından ve söylemlerinden. Tabii ki hepimiz, yani hepimiz eğitmen olabiliriz, eğitirsek kendimizi ve eğitmenlik sertifikası alırsak, ama sonuçta hepimiz bir Atilla Gökova olmuyoruz. Bunun da bir özgünlüğü ve özelliği var. Biraz kendinden ve eğitim şeyinden anlatabilir misin? Bahsedebilir misin?
Yani şöyle işin hani kurumsal yapısına baktığınızda benim geçmişimde hem çalıştığım yerlerde ki zaten bir tek babamın yanında çalıştım bir de kendi işimi yaptım hani patron alerjisi olan bir adam olduğum için bütün derlediğim motiflerde kendi tarzımı ortaya koymak noktasında kurulmuş bir markadır. Yani ben çünkü hayatım EQ üzerine kurulu ve görsel hafızaya bir şeyi dokunarak, bir şeyi seyrederek yapmak üstüne kuruludur. Böyle yaptığımda çok çok daha iyi algıladığım için insanları da genelde bunu yani benim yelken okulumdaki eğitimlerin %80'i hatta belki 90'ı pratik üstüne %10'luk bir teorik kısmı var. Çünkü teorik bilgiye ulaşmak artık günümüzde çok mümkün. Yani YouTube'a pardon işte internetten ulaşabilirsiniz. Her şeye ulaşmak mümkün ama bir şeyi duygusunu anlatmak noktasında inanın bunu videoda bile yapamıyorsunuz. Yani ben bir teknenin üstündeki dümenciye ne söylediğini videoda anlatamam. Ve o dümene geçmesi, bak şimdi dümen palasının titreşimini hissediyor musun? Bak tüycük bunu söylüyor. Bak şu anda senin yelkenini ufaltman lazım, bu mesajı veriyor. Bak şu an kafayı açman lazım, bunu söylüyor. Anlatmam için teknenin üstünde o kişiyle buluşmam lazım. Çünkü benim kendi eğitimlerimi verdiğim ideolojide bir tekneyi ayrı bir obje, bir araba gibi bir, ya da üstüne binilen başka bir obje gibi değil, insanın bir uzuvu gibi hissedip kullanmaya yönelik bir eğitim biçimim var. Buna ulaşabildiğim insanlar oluyor, buna dokunabildiğim insanlar oluyor. Bazen de çok temelde kalıp, evet bu sağ, bu iskele, işte bu ıskota, bu tramala, bu kavanca demek zorunda kaldığımız anlar da oluyor. Ama
Tabii.
çok uzun süredir yelken eğitimi verdiğim için, ben 38 yaşındayım ve 18 senedir profesyonel yelken eğitmenliği yapıyorum. Ve 18 sene aslında çok haptı sayılır bir süre. Yani ben
Tabii canım.
atıyorum bankacı olsaydım 5 sene sonra emekli olacaktım gibi bir istatistik çıkıyor. Ve çok temel şeyleri anlatmakta zorlandığım bir sistemim var. Bu yüzden temel yelken eğitmenlerim var. Onlar benim istediğim dilde, benim istediğim ve benim anlamadığım yanlış kaladık çünkü. Ve insanlar benim tekneme geldiğinde biraz daha ileri seviyeyi, biraz daha duygu ve tekniği anlamak üzerine kurulu bir sistemi işliyorlar. Bunu yaparken de biz tekneleri çok özenle seçiyoruz. Burada çünkü çok önemli bir ayrıntı var. Türkiye'de maalesef yelken eğitimi sektörü birazcık sunabilist bir akımla ilerlediği için ve altında bir kurumsal ya da sistematik bir yapı olmadığı için konfora yönelik ilerledi. Yani nasıl söyleyeyim? Daha büyük tekneler, daha konforlu tekneler, daha büyük buzdolapları, işte daha konforla ilgili şeylerle ilerledi. Ben de diyorum ki eğer öğrenmek istiyorsanız bunu bir kere öğreticinin size her şeyi anlatabileceği bir tekne olan bir teknede yapmanız lazım. İkincisi öğreticinin keyif aldığı teknede yapmanız lazım. Yani çünkü bu devamlı değiştirilebilen bir obje değil. Yani ben bugün gidip bir X yat alıp yarın gidip bir tane Swan alamam. Yani ne kadar param olabilir ki? Ama
Tabii.
iyi kötü bir benim çok keyif aldığım tekne bu dediğimde onun üstündeki anlatım böyle coşkuyla da karşıya gidiyorsa o benim için doğru teknedir. Ve bir eğitim teknesindeki bütün enstrümanların da analog olması gerekir. Yani çektiğiniz halattan, kullandığınız ırgattan analoğa çok yakın olması lazım. Çünkü zaten otomatiğini insanlar öğrenmek durumunda değil. Gidiyorlar ve yapıyorlar. Yani elektrikli
Tabii.
linç kullanmayı öğretmek diye bir şey yoktur. Düğmeye basarsın, çekersin. Basacağın zaman çıkarsın, salar. Ama vinç yapmayı öğrenmenin bir yolu vardır. Belinizi dik tutmak, kollarınızı doğru kullanmak, ayağınızı doğru yere koymak, vinci halatı dolarken ki parmaklarınız, bunları bizim anlatmamız lazım. Bunları anlatmamız için de benim otomatikman çok konforlu bir teknede anlatmam mümkün değil. Bu yüzden ne yapıyoruz? Tekneyi böldük. İşte temel yelken eğitiminde yine standart bir gezi teknemiz var. Furling ana yelkenli, furling canavalı vesaire. Orta ve ileride yarış teknelerine geçiyoruz. Birisi gezi yarış teknesi, birisi yarış teknesi. Gezi yarış teknesinde her şey yapılabilir, içinde yaşanabilir, keyiften gezilebilir ama çok iyi yelken yapılır. Ama yarış teknesine gittiğinizde ne konfor vardır, ne içecek suyunuz vardır, ne bileyim, belki tuvaletiniz bile çalışmaz ama deliler gibi yelken yaparsınız. Böyle ayırdığımız bir sistemimiz var. Ve genelde Atilla Gökova kurumsal olarak çok kurumsal işler yapmaya çalışsa da başka yerlerde bir şeylerin parçası olsa da işte yarışlarla, sponsorluklarla vesaireyle öğretme biçiminde tamamen teknenin dilini duygusal şekilde ve doğru datayla karşıya iletmek üstüne kurulu bir sistem. Çok da böyle teorilik işte atıyorum minnoş minnoş anlatan bir kurum değiliz. Daha duygunun üstüne konsantreyiz.
Süper. Tabii bunun içinde de disiplinle beraberdir muhakkak. Denizciliğin ruhunu da zaten doğal olarak veriyorsun. Bence hepsi bir harman oluyor ve güzel bir nokta olmuş diye düşünüyorum. Ne kadar zaten bir işi hani sağ sancak iskele yap demekle olmuyor. Biraz o dalganın da dinamiklerini hissetmek, rüzgarın dinamiklerini hissederek ilerlediği için bu güzel bir yöntem diye düşünüyorum hakikaten de. Peki tekne almış veya alacak denizciler var ve çok bu dönem son zamanlarda bu ADB ehliyetlerinde çokça kolayca verilmesi sayesinde de birçok insan veya pandeminin de sayesinde birçok insan denize biraz daha fazla merak salmaya başladı. Diyelim ki bir tekne aldık veya alacağız. Bu denizcilere ne önerirsin? Yani ne dersin eğitim konusunda?
Ya aslında bu sorunun içinde iki tane soru var. Birincisi ADB konusu. Diğeri de tekne satın alıyorsak eğitimi nasıl yapmalıyız konusu. Yani ben Jeno 57 satın aldım hocam. Sizden yelken öğrenmeye ihtiyacım var diye arayan kursiyerim oldu. Ya abi niye, o zaman tekneyi niye aldın? Yani ben senin ilk teknende sana 57 fit almazdım derdim. İlk dersin bu olurdu diye cümleye girdim.
Tabii.
Yani doğru tekneyi almak demek ekonomik anlamda sizi zarar ettirmeyecek tekneyi almak demek değil. Doğru tekneyi almak sizin yaşam tarzınıza, hayat ideolojinize uygun tekneyi bulmak. Yani siz ekonomik anlamda tasarrufçu biriyseniz ve sahip olduğunuz mala kıymet gösteren, onu uzun süre kullanmak isteyen bir tekneyseniz, uzun süre kullanmak isteyen bir karakterseniz almanız gereken markalar farklı. Ama daha değişime yönelik, bugün ben bunu aldım ama yarın bunun busu çıkarsa ona da özenirim diyorsanız ve daha değişken atıyorum 5 yılda 3 araba değiştiren bir kullanıcısıysanız o zaman almanız gereken markalar değişiyor. Bu başka bir soru. Ama ADB konusu benim çok böyle diğer insanların gibi inçerlediğim bir konu değil. Çünkü hiçbir ADB ehliyeti dümene koyduğunuzda tekne gidemiyor. Devlet böyle bir olanak yaptı. Dünyanın birçok yerinde ADB ehliyeti diye bir ehliyet yok. Yani amatör insanlardan ehliyet beklenmiyor. Dedi ki ehliyeti ben sana veriyorum kardeşim, 24 saatte gel al. Aldı. Bunu alan insanların birçoğunda bir merak uyanıp, ya ben ehliyeti aldım ama şimdi ne yapacağım? Tekneyi nasıl yanaştıracağım? Nasıl ayıracağım? Bari bir kursa gideyim dedi. Ve bu aslında bütün yelken okullarının işine geldi. Ama sorsanız bütün yelken okulları bundan şikayet ediyor. Yani devlet şunu yapsaydı, devlet bizi kapatıp ADB'yi dağıtsaydı, o zaman bizim bir kavga hakkımız olurdu. Ama adam kapatmıyor ki. Benim sırtımdan büyük almış. Demiş ki bak ben seni sertifikadan kurtardım, royalty'den kurtardım, kağıt kalem işinden kurtardım. Ben veriyorum ehliyeti kardeşim. Ya sen yeter ki işini doğru düzgün yap demiş. Ama oradaki önemli olan bilinç düzeyi. Yani ben ehliyeti aldım diye gidip 60 bit tekne seton alıp marşına basıp marinadan çıkarsam, o zaman kendi canıma, kendi çoluğumun çocuğumun canına ve hiç tanımadığım insanların canına kastetmiş olurum. Kimse araba kullanmayı bilmeden trafiğe çıkmaz. Bu ADB konusundan da bu kadar korkmamak lazım. Ama hangi tekneyi satın almak konusu çok uzun bir noktadır. Ama oradaki en önemli nokta insanın kendi hayat ideolojisinin nasıl aktığıdır. Yani garantici bir insanla risk seven bir insanın bile alması gereken tekne farklı. Ben mesela bazen danışmanlık hizmeti veriyorum. Niye bazen diyorum? Çünkü bu ülkede en çok kıymet verilen işlerden bir tanesidir. Diyorum ki beni bir akşam evinize yemeğe davet eder misiniz danışmanlık verdiğim için? Ya tabii hocam ederiz, niye etmeyeyim diyorlar. Ama benim orada baktığım şey, sonra da onlara açıklıyorum. Evindeki eşyasından, atıyorum kapının önündeki arabasından, yaşantısını tamamından, ayakkabısından, kolundaki saate kadar o insanın ne tekne almasını gerektiğine dair doğru data var orada. Ve ettiğiniz sohbetle birlikte. Tabii, o yüzden birincisi doğru tekne, içine girdiğinizde ya bu benim evim olmalı hissini veren tekne. Bu evlilik gibidir. Ya da sevgili olmak gibidir. Buna hiç kimse mal yok. En yanlış teknenin içinde ben buna bayılmam. Burada yaşamak istiyorum diyeceğim. Kim ne yapabilir onu? Ama ikincisi de yaşantınıza, formunuza göre bir teknedir. Ama siz deniz yaşamını bilmediğiniz için deniz yaşamını ve kara yaşamını da bilen birisine danışmakta da fayda vardır. Ya ister danışırsınız, ister danışmazsınız ama bunun faydası var mıdır? Çok vardır.
Kesinlikle katılıyorum. Çünkü çok fazla farklı denizci karakterleri var. Yani ne bileyim, yarışı seven, adrenalini seven insanlar var. Bu bambaşka bir yön. Bizim gibi hani konforlu bir şekilde keyif amaçlı seyir yapan insanlar var. Benim gibi biraz daha uzun yaşamayı sevenler var. Hem konfor hem ne bileyim yelken açmayı sevip de eğlencesini de sevenler var. Yani çeşit çeşit insanlar var. Çeşit çeşit buna göre de hitap eden de tekne karakterleri, tekne yapıları yani, var. Uzun yol tekneleri var.
Hepsi icat edilmiş yani. Yalnız burada da böyle laf lafı açıyor. Yarışçılığı Türkiye'de öcü gibi tanıtıyorlar. Yani yarışan insanlar da bunu öcü gibi tanıtıyor. Yani şöyle, hani yarışçılık, yelken yarışçılığı ve denizcilik birbirinden farklı şeyler değildir. Dünyanın hiçbir yerinde.
Evet.
Bir tekne sahibi teknesinin dinamiklerine yeteri kadar hakim olduğunda çevresinde düzenlenen bütün amatör yarışlara girebilmelidir.
Aynen.
İsterse. Ama o yarışa girdiğinde de karşı tarafın güvenliğini tehdit etmeyecek kadar da teknesine hakim olabilmelidir. Bu zaten denizcinin içindeki esaslardan bir tanesi.
Tabii.
Yarışın içinde olmaktan keyif almıyorsa, yarışın ruhundan, start attığında heyecanlanmaktan, sert havada balon, büyük yelken alanı yelken yapmaktan keyif almıyorsa o insan yarışa girmemeyi tercih edebilir. Ama denizciliği yarışçılıktan ayırıp, aman abi bu yarışçılar da şöyle demek ya da yarışçıların da aman bu denizciler de hiç tekneyi yürütemiyor demesi kadar saçma bir şey. Birbirimizi öcü olarak tanıtıyoruz. Ha. Ben çok iyi bir yarışçı değilim. Yani çok önemli yarışlar kazanmadım. Ya da atıyorum benim mesleğim yarışçılık değil. Ben iyi bir denizciyim ve yarışmaktan çok keyif alıyorum. Ancak iyi bir ekip lideri olmaya çalıştım hayatım boyunca ve denizden hiç yarışla hiç alakası olmayan insanları bir araya toplayarak yarışıyorum. Şimdi bu benim işim. Yani benim işim o yarışı kazanmak değil. O yarışa hiç fikri olmayan insanları kazandırmak ya da kazanmak için uğraştırmak. Yani ben şimdi bir ekip kuruyorum. Diyorum ki hayatında kaç kere tekneye bindin? 2. Dümen tuttun mu? Hiç yok. Eskoto tuttun mu? Yok. Tamam gel. Şimdi benim böyle bir ekibim varken rakibimin teknesinde atıyorum 5 tane milli yarışçı var. Benim onu geçiremem zaten çok normal. Ama benim onu geçemeyeceğimi karşıya söylemeden orayı eşitleyip kazanmak için çabalamayı ve bunu yaparken denizde kendini yaralamadan, kırmadan, etmeden doğru datayla yarışmasını sağlamak benim işim. Çünkü çok o insanın özgüveni öyle geliyor. Sonra bir tekne aldığında ve gezi teknesi aldığında özellikle benim yarış etimde ızdırap çektikten sonra ya bu iş ne kadar kolaymış diyor yani. Bu iş ne kadar kolaymış dedirtmek çünkü. Ama burada bir altını çizmek istediğim şey o. Yani denizcilikle yarışçılık birbirinden farklı kültürler değildir. İnsan yarışmayı bilmelidir. Yarışmayı tercih etmeyebilir. Ancak ben abi çok iyi denizciyim ama bu yarışçılar da böyle diyememelisin. Çünkü sen tekneni en azından bir yarışa sokabilecek şeyde olmalı. Yani bilgide ve hakimiyette zaten olmalısın. Avrupa'da böyle bir şey yok. Yani herkes de yarışa girebilir yani.
Tabii. Bir de şey de var yani yarışlara katılarak bu ekibin bir parçası olarak da bir şeyleri de çok iyi öğreniyorsun ve de yani noktalar değiştiriliyor ya, bir sefer ne diyeyim dümenci, bir sefer baloncu, bir sefer taktiker vesaire vesaire olmakla muhtemelen birçok şeyde hakim oluyor diye düşünüyorum. Tek tek.
Ya iyi bir öğrenme biçiminin yanı sıra da iyi bir sosyalleşme biçimi. Şimdi ülkemizde artık en büyük problemlerden bir tanesi insanlar sosyalleşecek alan bulamıyorlar. Çünkü acayip bir bölünme, acayip bir atıyorum yapılaşma işte ve şey var. Ne derler? Ayrışma var. Ama denizde buluşan insanlar genelde bu ayrışmanın birçoğundan sıyrılmış ve ortak noktada, ortak bir hobide buluştuğu için kaynaşmak isteyen insanlar zaten. Yani bir yarışın partisine gittiğinizde sizin hayatta da öğrencinin çok karşısında bir adam göremezsiniz. Fikirlerini bilmeyebilir ama karşı taraftakini göremezsiniz, öyle söyleyeyim. Karşı tarafta olsa bile saklanmakla mükelleftir. Bir de öyle bir detay var. Bizim camiamızın tarafı. Artık cümleden anlayan anlasın ama çok da girmeyeceğim. Güzel bir camiadır. Yani elit demeyeceğim, bu kelimeyi hiç sevmiyorum. Ama doğayı seven, insanı seven, yaşamayı seven insanların camiasıdır yelkencilik o. Yarışçılık özellikle ya da denizcilik. O yüzden bir yarışa girmenindeki bence en önemli noktası etrafında güzel insanlarla karşılaşabilme ihtimalindir. Yani o yüzden peki, ben ötülüyü sevmiyorum.
Ekip kuruldu mu? Bir ekip kuruyordunuz. O kuruldu mu şimdi? Var mı
ben
yoksa
da? Her sene 3-5 tane ekip kuruyorum. Dediğim gibi işim o. Şu anda 2022 için oluşturacağımız ekibi daha kurmadık. Talepler geliyor.
O zaman duyuralım buradan da, yani hatırlatalım daha doğrusu. Böyle bir ekip kuruluyor.
Ekip kuruluyor. Ekibe girmenin tek şartı var. Yani ızdırap çekmeye hazır olmak ve denizi sevmek. Başka hiçbir şartı yok. Ben özellikle altını vurgulayarak söylüyorum. Hala hocam beni seçer misiniz falan diye. Abi ben niye seçmeyeyim? Benim işim öğretmek zaten. Yani benim öyle bir lüksüm yok. İnsan seçemem ben. Yani ve bilen insan niye benim tekneme gelsin? Zaten öğrenmeye geliyor. Bilen insan bana gelir der ki Atilla bana şu kadar ver de ben seni bu yarışta yürüteyim der.
Ama, evet evet.
Ben de o kadar bilen insanı bir araya toplayabilecek bir ekonomide olmadığım için bilmeyenlerle yarışıyorum.
Bence güzel bir tarafı daha var. Benim fikrimce yanılıyorsam lütfen düzelt. Şöyle ki hani çok insan mesela İstanbul şartlarında işte biliyorsunuz zaten pahalı bir şey, yani bir tekne almak büyük bir ekonomi gücü istiyor ama bu sporu yapmak isteyip ekonomi gücü bir tekne alacak kadar yok. Arada bir belki charter arkadaşlarıyla çıkıyor veya ailesiyle çıkıyor olabilir ama bunu düzenli yapabilmek için de İstanbul'da şehirde yapabileceği en güzel, en daha ekonomik çözüm yöntemlerinden biri bence.
Ya ben parayla ilgili konuşurken çok çekildim. Çünkü para çok görece bir kavramdır. Yani kimisine çok pahalı gelen öbürüne ucuz gelir vesaire.
Tabii.
İstemiyorum. Ama Türkiye'de yelken yapabilmek her gün pahalılaşan bir şey. Bu bizi de çok üzen bir şey. Yani bunun pahalılaşması benim hiç işime gelen bir şey değil. Çünkü ben denize çıkan insan sayısını arttırmak istiyorum. Denize çıkan tekne sayısını arttırmak istiyorum. Ve bu kurlar, bu ekonomi ne kadar kötüye giderse benim denize çıkarabildiğim insan sayısı azalıyor. Burada benim ekonomimden, kazancımdan hiç bahsetmiyorum.
Tabii.
Sadece bahsediyorum. Ama bir yarış takımına dahil olmak ya da atıyorum yarışa giren bir tek arkadaşının teknesinde bir ekip elemanı olabilmek. Ücret ödemeden. Bu da bu komüniteye girmenin aslında en ekonomik yolu. Çünkü yani yarışmak bir tekne sahibi için katiyen en pahalı yol. Yani ben çok net söyleyeyim, yarış eğitimi verebilmek için yıllık total ekonomimin çok büyük kısmını, en büyük gider kalemimi yarışmak için aldığım ekipmanları harcıyorum. Ve bunların bana yıl sonunda getirisi, atıyorum 20 tane kupa kazanırsam 20 tane tanesini 50 liraya yaptırabileceğiniz kupa, başka hiçbir şey değil. Ama onun yanında bir sürü yeni kursiyer, bir sürü yeni çehre, bir sürü heyecan, endorfin, mutluluk, bunlar var. Yani yoksa yarışmak tekne sahibi için para kaybettiren ama yarışa giden insan için Yelken yapmanın en ekonomik biçimlerinden bir tanesi ama Türkiye'de bu böyle.
Evet. Tamam. Çok güzel oldu bunlar. İyi de indik yani. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi YouTube'una biraz gireceğim. YouTube kanalında yine eğitime bağlayacağım ama YouTube kanalında zaten çok güzel köşelerim var. Çok güzel bölümler açtın. Çok çok acayip keyif alıyoruz. Ve herkesin ilgi alanına da hitap ediyorsun. Kimisi işte tekneleri merak ediyor. Kimisi işte eski teknelerden hani ne tür faydalar veya işte kaybetmeyelim o değerleri diye onlara değiniyorsun vesaire. Çok güzel püf noktaları paylaşıyorsun. Bu da benim ilgi alanıma giriyor bu arada. Ben hep onları şey yapıyorum, izliyorum özellikle. Veya bot testleri yapıyorsun vesaire vesaire. Bir soru bir cevap en sevdiğim bölümlerinden bir tanesi. Bilmediğim şeyler muhakkak çıkıyor. Vesaire vesaire. Ama bunun sonucunda bazı insanlarda da şöyle bir şey oluşmaya başlıyor. YouTube'daki senin gibi işte benim gibi tipleri izleye izleye ya ben bu yelkenciliği anladım. Ya çok fazla da eğitime gerek yok. Ben bu işi bir yerden başlarsam devamını getiririm gibi bir duygu uyanıyor. Bence. Yani öyle
Çok yanlış
gözlemliyorum.
dediğin, evet. Yani şununla çok karşılaşıyorum ben. Hocam biz senin videoları seyrettik, seyrettik, seyrettik, öğrendik
Onu
dedik. Gittik tekneyi kiraladık, abi ölüyorduk geri geldik. Yani bunu
aynen.
bir yıl içinde hiç duymuyorsam 8-10 kere duyuyorum. Şöyle çok
Aynen.
gerçek bir nokta var. YouTube'da verdiğimiz hiçbir bilgi yanlış değil. Ben kendi adıma, kendi kanalım için bunu söyleyebilirim. Hepsi doğru bilgiler. Ama
Evet.
hiçbir bilgi yanındaki insan size, teknenize, rüzgara dokunmadan karşıya tam olarak geçemez. Çok yetenekli birisi iki kere bakıp anlayıp gidebilir. Ona bir şey demiyorum. Arada sıyrılanlar da var. Ama eğitim sadece izleyerek olan bir şey. Yani pratik bir şeyin eğitiminden bahsediyorum. Şimdi atıyorum biyolojinin bütün tabanını ezberleyebilirsiniz ekrana bakarak.
Hı.
Ama ekrana bakarak bir beyni gidip ameliyat edemezsiniz. Bu böyle bir iştir. Siz teoriyi ezberlersiniz. Atıyorum yanaşırken önce rüzgar üstü halatı atılır. Videoda anlatıyor. Evet doğru yanaşırken önce rüzgar üstü halatı atılır. Ama senin döneceğin taraf rüzgar altınsa onu yapmanın yanlış olduğunu teknenin üstünde ben de yaparken anlıyorsun. O yüzden
Evet.
biz ben ilk kanalı açtığımda bu arada herhalde eğitimle ilgili en eski YouTube kanalı olabilir Türkiye'de. Dediler ki abi çok şey anlatıyorsun. Teknede ne anlatacaksın? Ya ben teknede anlatacağım ama bir şey bırakmaz mıyım orada? O benden
Tabii.
taşar artık ya da orada ayırdığım kırıntılar onlar. Ve
Tabii.
oranın çok faydası var. Ama kesinlikle ben atıyorum 50 tane video seyrettim. Tekneyi alayım denize çıkayım. Ya keşke öyle olsa. Keşke ben de öyle gitar çalmayı öğrenebilseydim. Ya
Tabii.
da atıyorum keşke eşime öyle araba kullanmayı öğretebilseydim. Hala bak çok öğretemedim. Ya vesaire vesaire öyle bir
Tabii
gerekli
tabii aynen. Bana da mı ye ye bir falan diye.
yaptım. Aynen öyle.
Öyle durumlar yaşanmaz. Gerçekten video paylaşmakla ve izlemekle ki hani ben de bir fiil hani daha verimli bir şekilde, daha bilinçli bir şekilde 8 yıldır dümendeyim. Senin videolarını izliyorum. Aa bak o püf noktasını ben de bilmiyormuşum dediğim çok güzel konular çıkıyor. Yani bir de bunu hata
Estağfurullah.
yapınca o boşluğu yakalayabiliyorum. Yani veya
Ya
onu
benim videolarımdan birkaç tanesi, hatta birçoğu, çok özür dilerim. Evet tabii ki amatör denizcilere hizmet etsin diye çekiliyor bunlar ama profesyonellere kızıp çektiğim videolar da var. Tabii o, yani orada bir karalama
ola
için söylemiyorum.
tabii. Hani
Dediğim
orada bir
gibi
şey
o kadar
görüyorsun.
temel
Evet.
şeyler var ki hani, yani benim en üzüldüğüm şey internette bu konuda eleştirirse birisi bir gün beni ve aksini ispat ederse çok mutlu şekilde onunla tartışırım. Doğrusunu öğrenirim ve özür dilerim deyip aynı videoyu bir daha çekerim. Ama
Hı.
yanlış bilgi yaymak çok kötü bir şey. Yani şimdi bunu ilahi kısma bağlamayacağım, günah falan demeyeceğim ama
Diyorum
yanlış
canım.
bilginin hakikaten vebali var ama. Yani çünkü
Hı.
siz nihayetinde bir ekrana çıkıp bir şey anlattığınızda orada ekonomik, sosyoekonomik ve kültürel düzey farklı, birbirinden çok farklı binlerce insana dokunuyorsunuz. Ve hepsinin sorumluluğu üstünüzde. Yani bir tanesi arasından gidip ben öğrendiğimin teknesini alıp çok elzem bir hata yapıp bir canla ilgili bir probleme girdiğinde evet belki bunun size gelmiyor.
Hı.
Yani bunu belki siz bundan haberdar olmuyorsunuz ama bunun bir parçası oluyorsunuz. O yüzden
Tabii
o
tabii.
ekrana çıkıp bu ekrana çıkmak artık kolay. Her YouTube kanalı artık bir televizyondur. Şu anda ülkemizde seyredilen yelkenle ilgili YouTube kanallarının bile birçoğunun yerel bütün televizyonlardan daha fazla izlenmesi var. Ya bu, bunun bir sorumluluğu var. O yüzden çıkıp orada yanlış bilgiyi anlatamazsınız. E doğruyu ayıklamak da hani bir disiplin. Yani ben atıyorum mesela bu hafta video çekmedim. Çünkü bu hafta anlatacak bir hikayem yok. Yorgunum, üretemedim ya da atıyorum o enerjiyi bulamadım ve o yüzden bu hafta dokunmadım oraya. Yani hiç girmedim bile neredeyse. Yorumlara bile bakmadım. Çünkü doğru zaman değil. Yani yanlış bir zamanda doğru bilgi vermenin de alemi yok. Verdiğiniz bilgiden emin olmanız lazım. Eğer eğitim içerikli üretiyorsanız. Bir de bu var tabii. Şimdi ben gezelim görelimcileri eleştiremem. Ne güzel gezelim görelim.
O başka bir şey. O ilham veriyor zaten.
Çok daha fazla izlenir. O da çok güzel bir şeydir. Yani hatta bana diyorlar niye gezelim görelim yapıyorsun? Ya keyif almıyorum. Yani keyif alsam onu yapardım.
Ama senin odağın o değil.
Orada benim hani izleyen insanlara söylemek istediğim şey yani yanlış bilgiden çok uzak durmak lazım. Gezgin olmak, gezmek, hikaye anlatıcılığı başka bir şey. Muallim olmak başka bir şey. Yani sen bir şeyi anlatıyorsan hiç kimsenin dönüp de sana şunu yanlış anlatıyorsun diyemeyeceği kadar iyi anlatıyor olman lazım. Ve ben bu konuda YouTube'da çok özenle seçiyorum kelimelerimi. Çünkü Cumhur Hoca'nın oğluyum. Birisi bir gün bana gelir derse ki kardeşim senin verdiğin bu bilgi yanlış. Yani ben oradan yırtsam bile bir de babamın çatık kaşlarından yırtma sorumluluğum var. O yüzden o kutu altına hiç girmiyorum.
Çok vallahi güzel söyledin. Peki başka bir şey daha soracağım. Şimdi mesela benim senin videolarından şöyle bir şey ilham verdin. Ben mesela denizci olarak hep şunu önemserdim. Yani benim kafa yapım öyleydi. Ya işte tekne nasıl olsa gider. Herkes düz yolda tekneyi kullanır. Önemli olan yanaşma ayrılmadır benim için derdim. Ama senin videolarını izledikten sonra ya aslında yanaşma ayrılma tabii ki önemli. Tabii ki sağ salim tekneyi sokmak çıkarmak önemli ama sen de tam tersini savunuyorsun. Sen de diyorsun ki hayır yanaşma ayrılma zaten yapılır. Limana girmişsin. Eninde sonunda bir şekilde yanaşırsın. En kötü yardım alırsın yanaşırsın. Önemli olan tekneyi sağlıklı bir şekilde götürmek diyorsun. Mesela o beni çok etkiledi. Bana vizyon kazandırdın.
Ya tam şöyle bir gerçek. Onun altında istatistiksel bir gerçek var. Yani ben bir fırtınadan çıkmışım. Amatör denizciyim. Korkmuşum. Allem kullem o marinanın ağzına gelmişim. İçeride kendimi atmışım. Ya ve feryat etmişim. Palamara demişim ki ya yanaşamıyorum beni yanaştır. Sen zaten yanaşmışsın. Çünkü eğer limana girdiysen güvendesin. Limandan çıkıyorsan zaten güvendesin. Çıkamıyorsan da çıkma. Bir de öyle bir şey var. Önemli olan denizin ortasında başınıza gelecek olanlar. Ben daha bugün yanaşma ayrılma dersinden geldim. Yani eğitimden geldim. Senle telefonda bir sohbet ettik. İşte yemeğimi yedim. Yayına geçtim vesaire. Ve yanaşma ayrılma eğitiminde yani ben bu eğitim için ücret almışım. Ve karşı tarafa bu dersi vermekle mükellefim. Diyorum ki teknenizi vurmaktan çekinmeyin. Ve bakın bu benim eğitim teknem. Bugün bunu vuracaksınız. Ve ben size dönüp ne yaptınız demeyeceğim. En büyük problem orada. Biz millet olarak buraya da şöyle hak veriyorum. Bir şeye sahip olmak artık zaten çok zorlaştı. Ve bir insan bir tekneye sahip olduğunda o tekneyi aldığı kondisyonda uzun süre tutabilmek için savaş veriyor. Ve bunu da onun verebileceği en büyük hasarların da yanaşma ayrılmadan kaynaklandığını anlatıyor insanlar ona. Hayır. Tekneye verebileceğiniz en küçük hasarlar yanaşma ayrılmada oluşur. Teknenin kışını vurursunuz, delkot patlar, çağırırsınız ustayı, 300-500 lirayı yapar. Ama siz fırtınanın göbeğinde korkup, bütün yelkenlerinizi indirip, marşa basıp bam bam bam bam bam bam limana giderseniz, o armanın canını okursunuz. 300-500 liraya yaptırabileceğiniz tekne kışı yerine size 5.000-10.000 euroluk bir masraf çıkar. İnsanlara bunu anlatmamız lazım. Limana zaten girmişsin. Karşıya çarpsan ne olur? Çarpmasan ne olur? Senin teknen maksimum zaten 7 nat hızla gidebiliyor motorla. E sen de 7 natla gezmediğine göre marinanın içinde oluşturamayacaksın. Hasar bile küçük. Ama kötü yelken yapmanın ve denizden korkmamanın çok ağır bedelleri var. Limana girdikten sonra tekneyi vurmaktan değil, denize çıkıp denizi ciddiye almamaktan korkmak lazım.
Yani evet.
Ben teknemde ne anlatıyorsam ücretini aldığım müşterimden çok özür dilerim. Bu cümle negatiftir. Normalde
yok kurmak... yok ama niyetin amacın belli söylerken.
Evet. Neyse şu an aynısını söylüyorum. Yani evet tekneyi çarpacaksınız kardeşim. Bugün benimkini çarpacaksınız. Yarın kendinizi çarpacaksınız. Çarpa çarpa öğreneceğiz bunu. Hepimiz çarpa çarpa. Ama ciddiye almamız gereken yer denizin ortası. Çünkü siz denizin ortasında başınıza bir iş geldiğinde yanınızdaki insanların can sorununu nasıl alacağınızı bilmiyorsanız o anda size yardım edecek çok az unsur var ya. Yani telsiz sarıldığınızda size yardım gelmesi. Oo, benim videolarımın içinden bir tanesi mesela şey, kaptan kendisine nasıl iğne yapmalı? Ya en az izlenen videolarımdan bir tanesi. Negatif bir konu. Tamam, hoş bir konu da değil. Hı-hı. Ya da Johnson'ın içinde 24 saat yaşamışım, videosunu çekmişim. En az izlenen.
Ay onu biz izledik.
Ya o kadar önemli ki orada anlatılanlar.
Evet.
O kadar önemli ki yani.
Evet.
Hangi tekneyi satın alayım? Ya ne kadar çok param varsa o kadar güzelini alırsın. Aslında bu sorunun bir cevabı da budur. Evet. Benim aslında konuştuğum bütün cevaplar paramız azsa hangisini alırız üstüne kurulu bir yerde. Ama evet. Şimdi ben denizin ortasında böbrek taşı düşürüyorsam ne yapacağım? Ya da yolcu ağrı şokuna girdi, ne yapacağım? Ne yapacağım? Adam orada ölsün mü? Yani bağlayayım patates çuvalı gibi götüreyim. Hayır, 1000 tane formül var. Ya da teknem batıyor kardeşim ya. Gittim, hı-hı, konteynere çarptım. Robert Redford'un filminde ya, adam Atlantik'in evet, göbeğinde vurup yani batma tehlikesi geçirmiyor mu? Hepimiz de alkışlamıyor muyuz botokslu tabii yaşlı kaptanımızı? Neyse, konuyu saptırmayayım. O filmle ilgili
ya, bir o da onun suratına gitti.
Ya film çok komik bir film de o yüzden.
Evet evet,
yani biliyorum. Konsantre olmamız gereken yer denizin ortası. İyi yelken yapmak. Başımıza bir şey gelirse nasıl onunla mücadele ederiz öğrenmek. Yani limana girmişsin, yanaş. Yani nasıl yanaşırsan yapış zaten. Yanı tut. Evet. Burayı tut, yanaş yani.
Valla inşallah biz de Olcay'la inşallah senden istiyoruz. Babam da babandan aldı eğitim. Çok da mutluydu, çok da keyif aldı. İnşallah biz de Olcay'la senden kendi teknemizde böyle bir o yelken trimlerini biraz daha kendi teknemize hakimiyeti kazanmak için senin de bir vaktini bir gün çalmak istiyoruz yani inşallah.
Çok mutlu olurum. Öyle ben
bir
de
niyetimiz var. Evet. O zaman... Babamla sen ortaksınız. Ortak yönünüz var.
Ya tabii. Bir de yani bize çok, Tolga'ya da bana da çok acımasız öğretti babam. Yani o eski toprak olmanın hakikaten başka bir hayatın getirdiği zorlukların başka kısmından geçerek burayı başarmanın çok çok bize farklı bir yansımasını getirdi. Neden? Çünkü ben gözümü açtığımda babamın teknesi vardı. Marina'da iskelede koşuyordum. Daha yürüyemiyordum. Teknenin üstüne koydu. Orada yürümeyi öğrendik. Alkış tuttular. Sonra ya, o teknenin üstünde büyüdük. Şimdi benim ben bir şeye aslında tekneye ulaşmak için bir efor sarf etmedim. Hı-hı. Ya da denizci olmak için bir hayal de kurmadım bu arada. Yani ben lisede ve üniversitede çok
kendi
kötü bir çok kötü bir öğrenciydim ve diyordum ki nasıl olsa denizci olacağım. Yani bu benim için yazılmış kolay kaderdi ama babam için öyle değil. Şimdi adam İşte Adapazarı'nın Akyazısı gibi bir yerinden çıkmış, dünya turu yapmayı hayal etmiş, kitaplar okumuş vesaire. Sonra hayat bir şekilde ona bir ekonomi sağlamış, bunlamış, gitmiş. Yolda yelken öğrenmiş. Acayip bir hikayesi var. Şimdi o çok daha zor şartlarda öğrendiği için Tolga ve benden bu işi bizi de çok zorlayarak öğretti. Yani şunu yapmadı, oğlum bak bunu böyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın diye hiçbir eğitim görmedik. Hı hı. 13 ya 12 ya 13 yaşındaydım. Yani oğlumdan küçüktüm. Oğlum 11 yaşında. Klingos'a gidiyorduk. Dedi ki oğlum bu feneri görüyor musun? Görüyorum baba. Bu yıldızı görüyor musun? Görüyorum baba. Tamam, bu yeke yağlı elini. Ana yelkeni arabası da bu. Buraya git. Şimdi 30-35 hava istiyor. Bir elimde ana yelken arabası, bir elimde yeke. Altımızdaki bir yarış teknesi. Ben gecenin kör karanlığında oraya gitmeye çalışıyorum. Ve korkudan geberiyorum. Yani korkmam mümkün değil. Ama babama kendimi ispat etmek için de o korkunun yanında da acayip bir konsantreyim. Yani normalde bu yaşta şimdi aynı yol aynı kondisyonda yapsam kesin uyuklarım dümende. Gözlerim açık gidiyorum. Bir saat, 1,5 saat sonra ya belki de 15 dakika sonra bilmiyorum çünkü çok eski bir anı. Çıkıyor geliyor, aferin aferin diyor. Hadi sen diyor biraz geç dinlen diyor. Ben içeri geçiyorum. Halbuki hiç içeri girip de yatmamış. Yani orada bir karanlıkta saklanmış ve beklemiş. Şimdi bu şey bir öğrenme yolu değil. Yani çok hardcore bir öğrenme yolu.
Evet, evet.
Ama onun öğrendiği yol çok daha hardcore olduğu için ya ona bunu öğreten de yoktu. Ya da o yanlışı yaptığında gelip oraya müdahale edecek de kimse yoktu. Bizim öğrenme yolumuz babamın öğrenme yoluna göre onun bilincinde çok daha yumuşak.
Evet, evet.
O yüzden peki, ben de Babamdan eğitim aldım, evet.
Çok güzel. Yok ya, harika bir hikaye oldu bu. Çok feyiz aldım. Bir de hatta şeyi merak ettim sen böyle anlatınca. Ya senin mesela denizcilikle ilgili babanın sana söylediği, hiç unutmadığın, kulağına küpe ettiğin bir söz var mı? Yani
Ya
böyle bir...
onlardan çok var ama şimdi sen daha cümleyi kurarken başıma çok acayip bir anı geldi. Böyle pan diye o söz çaldı şimdi.
Tamam,
Biraz
hadi.
düşünürsem
Tamam.
daha güzel bir söz bulurum ama bu çok komik bir hikaye. Çok iki tekne bir yere gidiyorduk. Malta'ya gidiyorduk. Babam kendi teknesinde kursiyerleriyle. Ben de onu takip etmekle mükellef olan bir teknede ikinci kaptanım daha ilk. Yani daha yeni yeni uzun yola çıkıyorum. Ve benim hayatımda yaşadığım en korkunç fırtınaya girdik. İşin komik tarafı, bu anlattığım hikayenin üstünden 20-25 sene geçmiş, hala hayatımda yaşadığım en korkunç fırtına. Yani
Hadi
çünkü
ya.
o zaman fırtınayı algılayamayacak yaşta ya da bilgide değilim. Ama böyle işte elektronik panelde, yani BNG elektroniğin rüzgar göstergesinde 65 knot yazıp sonra error yazdığı bir fırtınaya girdik. Ve
Aman Tanrım.
nihayetinde birbirimizi kaybettik. Sonra Malta'da buluştuk. Yani ben çünkü orada babamı kurtarabilecek bir deneyimde falan da değilim. Kendi canımın derdindeyim. Babam da dönüp beni bulamaz. Çünkü Pupa gidiyoruz zaten. Orsa'ya falan dönmek mümkün değil öyle bir fırtınada. Neyse Malta'da buluştuk. İskelede beni görünce böyle bir oh diye omuzlarının düştüğünü gördüm yani. O kadar kötü bir hava. Valletta kalesinin surları var. O surlar 20 metre. Dalga geliyor, sura vuruyor ve dalga içeri atlıyor. Yani
Oo.
hani öyle bir fırtına. Neyse çok da abartmayayım. Sonra balıkçının hikayesine dönmesin. Babam beni gördü böyle bir rahatladı. Karaya çıktım. Ya baba dedim böyle mi geçecek dedim benim ömrüm dedim ya. İlk işim çünkü düşünsene ilk defa ticari sorumluluk almışım. Kursiyer var teknede. Yine de başımda bir kaptan var ama onu da deniz tutmuş içeri girmiş kendini bağlamış falan. Rezalet bir yolculuk kısa anlatmaya çalışıyorum. Ya dedim ömrüm böyle mi geçecek benim yani işimiz bu mu? Hani korktum yani ben bu işi yapmayacağım deme noktasındayım. Ya yok ulan senin şansına tüküreyim dedi. Akdeniz'in yapıp yapabileceği en fazlası bu. O da senin ilk seyahatinde başına geldi. Sana bir daha bir hat olmaz dedi. Burada ensemi. Ve hikaye öyle başladı. O yüzden çok püf nokta olsa da sen daha bu cümleyi kurarken o an geldi gözümün önüne. Benim için çok özel de bir andır çünkü.
Benim de babam mesela bana şöyle bir nasihat eder. Yani tekneyi nasıl çıkartıyorsan, hani nasıl sağlam limandan ayrılıyorsan, o aynı sağlamlıkta geri getirmeye gayret et der. Yani bana da öyle bir şey
Bizde öyle
biçti.
bir ideoloji yok. Bizde asıl olan insandı. Yani biz vardık mı vardık. Tekne yanabilir, batabilir, kırılabilir. Direkt gider, yelken kırılır. Orada bir önemli yok. Ama kimsenin burnu kanamayacak. İdeoloji o.
Ha, ne güzel. O da iyiymiş bak, herkesin farklı işte böyle böyle. Ya çok çok fazla sorum var aslında. Şeyler de güzel de sorular da galiba geliyor arada. Onlara da bir bakarız. Peki şey, dün bir muhabbet ediyorduk. Seninle bağlantı kuramadık. O zaman bu sefer de fırtınalarda şimdi konuşuyoruz ya. Fırtınalar yani tabii ki insan şeye bir okumak gerekiyor. Yani ne bileyim, ben 35 natın üzerinde zaten denize çıkmamaya gayret ediyorum kendi sağlığım adına. Ama hani yelken
Mantıklı.
yapmayı seven ve uzun yol kaptanlığı offshore sailing yapanlar 35 ne ki canım diyen de var. O yüzden buna da saygı duyuyorum tabii ki. Bu başka bir şey, benimki başka bir şey diyelim. Ama yani böyle fırtınalar, lodoslar böyle yükseldiği zaman ben mesela alargacıyım. Ama dünkü muhabbette şöyle bir şey de var. Tabii ki sağlıklı, iyi bir liman, ne bileyim rüzgarı kesen bir liman varsa tabii ki onu tercih ederim. Ama ben hani eğer stres altında olacaksa tekne, bağlanmaktansa alargada olmayı tercih ediyorum. Birisi de dedi ki, bir arkadaşımız, aslında dedi şahit oldum dedi, bir fırtına çıktığı zaman seyire çıkılıyor dedi ve orada koyun etrafında dönüyorlar dedi. Alargadan da daha da sağlıklı dedi. Ben de Allah Allah, yani bir soralım o zaman, yarın da bunu soralım diye bir soru doğdu. Ne diyorsun bu konuda? Hangisini tavsiye
Yani
edersin?
benim tavsiyem limandan çıkmak. Ama eğer limandan çıkıp öyle bir havada yelken yapabilecek deneyimimiz yoksa, bir kere ya bunun denizcilikle bir ilgisi yok. Yani onu bir söylemem lazım. Şimdi offshore tecrübesi olan denizciler ve profesyonel denizci yani para karşılığı yelken yapan, seyreden adam şofördür kardeşim. Buna ben de dahilim. O kamyon şoförü kar da yağsa, yağmur da yağsa o yolu gitmek zorundadır. Şimdi bu bir kabiliyet değil, mecburiyettir. Ama bizim bunu yapabiliyor olmamız, diğer bir denizci olan, amatör denizci olan ve karşılığında para almayan bir insandan daha iyi denizciliği yapmaz bizi. Bizi mecbur yapar. Ben bu mecburiyetten de yorulduğum için denize çıktığım süreyi mümkün olduğunca indirgemeye, yani minimuma indirgemeye çalışan bir hayat bakış açısındayım mesela şu anda. Bu bir tane soru. Bunu kenara koyduk. Ama ikincisi daha teknik bir cevap. Bir obje durduğu yerden, bir yerde dururken üstünde dışarıdan gelen bir baskı varsa çok büyük bir baskı görür. Değil mi? Hı-hı. Yani ben kolumu sabit tutayım ve buradan 20 kilo buradan bastım. Koluma çok acı gelir. Ama buradan 20 kiloluk bir baskı uygulanırken ben de 10 kiloluk bir baskıyı rüzgar altına diyorum. Öbür tarafa uygularsam ne olur? Kolumdaki baskı azalır. Matematik bu kadar basit. Fırtına varsa denize çıkarsınız. Eğer apaz gidebildiğiniz bir yer varsa, sebebine de geleceğim. Apaz gidersiniz. Ondan sonra apazda bir tramola atarsınız. Apazda rüzgar size 90 dereceden geldiği için tramolanız da 180 derecelik bir manevradır. Apaz geri gelirsiniz. Sonra bir tramola daha atarsınız. Bir daha gidersiniz. Ve marinadaki iskele kopar. Sizin ruhunuz duymaz. Dalga gelir taşı marinanın duvarına atar. Sizin ruhunuz duymaz. Ve tekneniz hareket ediyor olduğu için. Atıyorum 10 knot 15 knot sürat üretiyorsunuz. Yavaş olmamak da çok önemli. 35 eserken 10 knotla gidiyorsam benim armamdaki yük 25 knot. 15'le gidiyorsam armamdaki yük 20 knot. 20 knot havada ne olur ki tekneye zaten?
Tabii.
Ama ben denizin ortasına çıktım. Korktum. Yelkenlerimi indirdim. Gidemiyorum. O zaman teknemin üstündeki kuvvet 35 knot. Alargada bu apaz apaz gidip gelemeyecek ya da çıkıp pupa başka bir limana kaçamayacak deneyimdeki diyorum. Yine altını çiziyorum. Denizcilerin demiyorum. Bunun amatörlük profesyonellikle alakası yok. Ya da o anki ahval ve koşulları da denize çıkamayacak birisinin gidebileceği en doğru yer. Çünkü Alarga'da rüzgar döndüğü zaman tekneniz rüzgara ayak uydurur. Ve teknenin çapasının ve zincirinin onun ırgatına uyguladığı ağırlık kadar acı çeker. Bosa dediğiniz şey de bu yüzden vardır. Bir bosa takarsınız, onu koç boynuzlarından alırsınız. Biraz zincirinizi salarsınız. Bu sefer bütün yükü o koç boynuzlarına verirsiniz. Ve tekneniz genel olarak çok daha konforlu bir alanda salınır. Ve marinada limanda olmaktan, Alarga marinada limanda olmaktan ve herhangi bir yerde kıştan karada olmaktan %100 daha güvenlidir.
Kesinlikle. Çünkü ben de katılıyorum.
Yani kendiler rüzgara dönmek için dizayn edildi. Yani bu salma dediğimiz şey, bir teknenin toplam ağırlığının en az %33'ü kadar suyun altında taşıdığımız o kocaman kurşun alet bizi rüzgara çevirmek için dizayn edildi. Eğer rüzgara dönmemiz gerekmeseydi salmaya da ihtiyacımız yoktu.
1600 yıllara kadar
nasıl sadece yüksek basınç kuvvetiyle Amerika'ya gittik sonra 6 ay bekledik gelemedik. Salma bizi rüzgara çevirir. Ve yelkenli dediğiniz profilin insan ellerine benzer. Şöyle hatta tepeden bakmamız lazım da göstereyim. Ve bu profil rüzgara döndüğünde en rahat pozisyondadır. Baştan incelen, sonra karnında genişleyen, arkasında da bir türbülans oluşturacak alan bırakan, çok rahat rüzgara karşı durabilen bir objedir. Bunu rüzgara çevirmekte hiçbir sıkıntı yok. Ama siz gidip elini at havada, göcek koyunda, dağdan inen yerlinin dediği yayla depmesi, bizim dediğimiz katabatik rüzgarlara kıçınızı çevirip kıştan kara halatını bağlarsanız o zaman çapanız da tarar, halatınız da kopar.
Evet.
Biminizi uçar, her şey olur. Ama Alarga en güvenlisi. Ben sana katılıyorum bu konuda. Of çok konuştum ya.
Ay yok güzel. Ay ben böyle çok mutluyum. Hatta şey içimden diyorum. Ay inşallah bir saatten fazla konuşabiliriz falan diyorum. Keyfim çok yerinde. Umarım herkesin de keyfi yerinde olur. Hem öğreniyorum hem şey destek veriyorum her türlü yani. Peki başka bir sorum daha var. Ya bir sürü sorum var aslında ama. Şimdi bir de senin çok güzel bir challenge'ın var kardeşinle yapacağın. Biraz da ona değinmek istiyorum. Çok da heyecanlı bir şey. Bu arada canlı yayını da izledim Tolga Pamir'le birlikte. Biraz da oradan da bilgi kaptım. Ama yine de böyle halihazırda beraber konuşuyorken bilmeyen de varsa duysun. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Hem Karadeniz'i ya Hopa'dan İskenderun'a harika bir proje. Çok da büyük bir challenge. Bu konuda ne hissediyorsun? Nasıl bir şey istiyorsan bilmeyeni bir duyuralım bunu.
Ben çok heyecanlıyım bu arada ya. Acayip heyecanlıyım. Heyecanımın sebebi de şu, böyle rekor kırmak ve işte atıyorum acayip bir şey yapmak değil. Ben, o seyahatin tamamı aslında benim bir yerde de hürriyetim ve tatilim bir noktada.
Ya, evet.
Çünkü hayatınızın, bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Hayatınızın çok büyük kısmını karada geçirip biraz kısmını denizde geçirdiğinizde çok farklı bir bakışınız, açınız oluyor. Ama çok fazla kısmını denizde geçirdiğinizde, birazını karada geçirdiğinizde, özellikle ticari yelkencilik yapıyorsanız, bunu da altını çiziyorum, hayata bakışınız çok farklı oluyor. Ben şimdi yılın aşağı yukarı 35-40 haftası devamlı olmasa da, hani akşam evime de dönsem, bu son 5 senedir bu konforu ayarladım, devamlı denizdeyim. Ve yelken öğrenmek isteyen insanlarla birlikteyim ve onların limitlerine göre yelken yapmakla mükellefim. Ama Türkiye rekoru denemesi kardeşimin ve benim hiç kimseye bağımlı olmadan sadece onun ve benim yetenek alanında dilediğimiz kadar hızlı, dilediğimiz kadar korkunç yelken yapabileceğimiz özgür noktamız. Bu bana bir tatil yani. O yüzden çok heyecanlıyım. O tatili dört gözle bekliyorum. Rekoru kırarız, kıramayız. Tolga Pamir çok başarılı bir offshore yarışçısı. Çok iyi bir rakip. Ama rakip bile diyemiyorum. Yani
Tabii
çünkü
ya.
ben önce alıyorum bu konuda onu. O da tanıştık, sohbet ettik ve hani birbirimizi de çok sevdik. O da bizi bu projenin içinde olduğumuz için çok seviyor ve destekliyor. Orada bizim aramızdaki rekabet çok dostane ama iyi de bir rakip. Şimdi böyle bir gerçek de var. Tabii ki bir çıta da var. Ama oradaki olay kazanıp kaybetmekten ya da rekoru kırıp kıramamaktan ziyade ben tatile gidiyorum. Ve bu tatili yaparken broş yersen birine bir şey mi olur? Atıyorum işte dalgadan sert düşersen birine bir şey mi olur? Korkuları yaşamadan özgürce yelken yapabileceğim. Ve bunu yaparken de belki de memleket için ufak da olsa faydalı bir şeyler üretebileceğim bir proje bu. Çünkü o projenin bir de şöyle bir tarafı var. Zaten offshore yarışçılar ya da yelkenciler temelde dünyaya en az zarar veren yaşam biçimi.
Denizciler,
Offshore yarışçılar bunların daha da az zarar vereni aslında bir
evet.
yerde. Kendi enerjilerini üretmekle mükellefler, kendi gıdalarını işte çok hesaplı kitaplı yemekle, az yemek üzerine kurulu bir sisteminiz var. Düşünsenize yani ben şimdi deli gibi yemek yiyen bir insanım. Ama o seyahat boyunca bir günde ne kadar yemek yiyorsam o bir günde yediğimi 3 güne yaymak zorundayım. Çünkü ne öyle bir şeyim var, alanım var.
Zamanın lüksün de yok, evet.
Zamanım, lüksüm yok. E tamam da ben bir günde yediğimi 3 güne bölünce denizin ortasında ölmeyeceğim ki. E demek ki ben karada da bir günde yediğimle 3 günde de yaşayabilirim. Biraz orada ben başka bir hikaye anlatmaya çalışacağım. Yani minimal yaşamın, kendi enerjini üreterek doğaya zarar vermeden, atıyorum işte fosil yakıt tüketmeden, bu karbon ayak izi konusu çok konuşulmaya başladı mesela son zamanlarda dünyadaki çok memnunum bu durumdan. Dünyaya daha az zarar vererek seyahat edebilmenin bir biçimi bu. Ha, o biçimin
Evet.
içine deli gibi yelken yapma keyfi giriyor. Yani şimdi ben atıyorum 25-30'un atavada balonu bastık gidiyoruz. Benim kardeşim bana dönüp de abi ben korktum şunu indirelim demeyecek. Abi
Tabii.
biraz daha kaçır, biraz daha kaçır. Hadi biraz daha yürüyelim diyecek
Ne olacak?
yani. Aynen öyle. Bir yapışırsak da Tolga ile ben yapışacağız. Bir şey olmayacak yani. O
Ne
yüzden daha...
yapacağınızı biliyorsunuz en azından yani. Kafanızda bütün şeyler, ihtimaller
Ya
vardır
başımıza bir
yani.
şey gelirse de bize gelecek. Yani o da çok büyük bir
Yani.
konfor. Bakın hani hiç yelken bilmeyen
Evet.
insanlarla deli gibi seyahatler yaptık biz. Yani babam yıllarca Türkiye'den İsrail'e offshore fırtına eğitimleri verdi. Bu eğitimlerin birçoğunda Tolga da vardı kaptan olarak, ben de vardım. Aralık ayının en azgın zamanında Akdeniz'in hadi İsrail'e fırtına eğitimine gidiyoruz diye çıkıp 50'ne 60'ına tavaya insanları sokuyorduk. Ya sokuyorduk, sokuyoruz. Bir daha yapabiliriz bunu. Ama bunun insana verdiği o otokontrol çok başka bir şey. Yani ve
Evet.
o sorumluluğu ben de Tolga da 20 yaşından beri taşıyoruz. Ama o sorumluluk üstümüzde olmadan yelken yapabilmek Tolga'nın da benim de tatilim.
Ne güzel. Çok çok güzel. Vallahi çok merakla bekliyoruz. Özellikle Olcay daha da benden meraklı bu konuda. Yani çok
Teşekkür.
senin en yakın takipçilerinden. O yüzden merakla böyle in şeklinde göreceğiz.
İnşallah.
Hem de
Kazası belası olsun.
Karadeniz için de çok güzel bir tanıtım veya bir bilgi. Denizciler için çok güzel bir yol açmış olacaksın. Yani bence çok güzel şeyleri var
Ama o
altında.
yolu açan Tolga, Tolga Pamir. Biz onun
Olsun olsun.
şey
Devamını
hani
getirdiğinde
evet.
hatırlattın şimdi yani. O güzel. En azından onu
Ben
daha
en
çok da
azından
duyuyoruz şimdi.
hani bunu yaparken şu bilinç de vardı bende. Ne olur kimse şey olarak algılamasın, küstahlık gibi, ama benim iyi bir sosyal medya datam var denizcilik anlamında. Ve ben bu projenin içine girip bu projenin daha çok duyulmasını, daha çok offshore yarışçılığa ilgi çekilmesini, belki yurt dışındaki offshore yarışçıların buna merak salmasını, dedirtmesini, ne katkıda bulunabilirim çok büyük bir faktördü sosyal medya açısından. Ben bunu zaten yapmak istiyorum. Orada bunu olmak istiyorum. Ama neden bunun gelişmesini, yani benim yarın rekorumu kıracak kişiye ben bunun reklamını yapıyorum aslında. Rekoru kırmış gibi konuştum, pardon, ama hani rekoru kırarsak
yani... Biz çoktan kırdık o rekoru.
Evet. Ya, yarın da başkası bu rekoru kırsın diye teşvik ediyoruz.
Hayalimiz ömre bedel bak.
Böyle bir durum. Birisi bir soru sormuş.
Ay çok iyi ya. Şimdi
Bora Bey sormuş. İyi tekler. Ya evet. Kaldı. Sonrası gelmedi. Sebebi nedir demiş. Sebebi çok kısa söyleyeceğim. Sebebi paramız bitti. Çünkü iyi tekler ölmez. Hem tekne sahibinin, hem benim, hem Erol Usta'nın tamamen böyle o anda işte ele geçmiş çok ekonomik bir tekneyi nasıl canlandırırız, bunu da nasıl faydalı hale getiririz dediğimiz bir şeydi. Ama biz projeyi yapmaya başladığımızda euro, yanlış hatırlamıyorsam, ya 6.70'di ya 6.80'di. Projenin göbeğinde 9'lara 10'lara fırlayınca bizde para kalmadı ve bitiremedik. Ama birisine deseydi ki kardeşim bu proje faydalı bir şey denizciliğe. Yani gelin bu projeyi birlikte bitirelim. Ona da kapımız açıktı ama kimse böyle bir şey de demediği için herkes kendi işini gücüne dağıldı. Yani Erol Usta gitti arabalarını tamir etti. Ben gittim kursiyerlerime eğitim verdim. Tekne sahibi gitti otelini işletmeye devam etti. Ama hani böyle bir proje yapabilmek için bu kadar bütçemiz yoktu ve devam edemedik. Tekne şu an yüzüyor. Hayatına devam ediyor. Bir şekilde toparlandı ama o projenin devamlılığına yakışacak şekilde toparlanmadı. Ya daha doğrusu hikayeyi derleyemediğimiz için de bitirmedik. Ben de paramın yettiği başka hobiye sardım. Çok eski bir BMW'm var. Şimdi onu topluyorum. Çünkü onun giderleri euro değil. Böyle kendi kendime eğleniyorum. Ama maalesef tamamen ekonomik sebeplerden dolayı bitiremedim. Bir gün ekonomimiz, vaktimiz ve tekrar sabrımız olsa bir daha deneyeceğim bir proje. Çok net oldu
İnşallah.
Ya.
İnşallah. Vallahi neden olmuş ama bu güzel bir teklif yani. Ekonomisi olan varsa değil mi?
Ya ben bu hani
bir soru bir cevap şey var ya.
Yani öyle bir şey de demeye çalışmıyorum ama şöyle bir gerçek var. Yani şey çok kolay. Abi niye video atmıyorsun? Abi tamam da benim o videoyu atabilmem için bir mesai harcama gitmem lazım, çekmem lazım. Denize çıkmam lazım, bir hikaye var. Bir de bir tekneyi refit etme videosu çekiyorsanız ondaki parametrelere inanamazsınız. Yani orada şey de var. Hani eğer üçümüzden biri zengin olsaydı proje yine yürürdü. Çünkü üç kişi de gönül koymuştu. Yani tekne sahibi de Erol abi de ben de gönül koyduk işe ama yani maalesef öyle bir yere gidiyor ki iş. Bu gönül koymayla olacak bir iş değil. Herkesin artık hayatını idame ettirmek için normalde çalıştığından çok daha fazla çalışması lazım. Yani o yüzden bir gün birisi sponsor olmak ister. Ben bu markayı beğendim. Ben bu projeyi bitirmek istiyorum der. O sponsorluktan da biz 5 kuruşta para da kazanmayız ama proje biter. Ya başımın gözümün üstünde. Sabaha kadar anlatayım. Ve ben hala kötü, iyi eski teknelerin...
İnşallah.
Eski teknelerin yeni teknelerden daha iyi olduğunu hala inanıyorum galiba. Orada bir problem yok.
Evet, donanım farkı gerçekten de aşikar yani eski teknelerde. Peki bir soru daha var. Do now denizde ne demektir diye bir soru var.
Do now.
Aha. Do now diye algıladım. Ne bağlantıda bir problem mi var acaba? Ne de güzel gidiyorduk. Sesim geliyor mu? Ay. Ama no. No. Olmadı işte bu. Bakalım bir daha davet gönderiyorum.
Geri geldim galiba.
Yorumlar yayın sonu soru cevapta açarsak eğer, heh, tamam. Daha rahat şey olacak demiş. Hı. Sadece kendi kursiyerlerin arasında bir yarış düzenlenebilir mi? AGS Cup diye soru sormuş biri.
Aa, çok iyi fikir. Hiç benim aklıma gelmemiş. Düzenlenebilir tabii. Çok iyi bir fikir yani. Benim sesim geliyor mu bu arada?
Değil mi? Evet evet geliyor şu anda.
Tamam süper. Böyle bir yarış yapmadık.
Geliyor.
Böyle bir yarış yapmadık ama çok iyi bir fikir.
Peki do now...
Do now hemen yap demektir. Yani bunun başka bir anlamı. Ha, do now evet hemen yap.
Şey
yap.
Do now ne demektir diye bir şey var.
Denizcilik anlamında başka bir anlamı varsa bilmiyorum ama.
Değil mi?
Okuduğum kadarıyla
hemen yap. Bilgi erkencilikte bir özel bir terim mi diye herhalde.
Olabilir. Ya, öyleyse bile ben de bilmiyor olabilirim.
Evet ben de öyle algıladım ama. Peki benim başka bir o bir soru bir cevaba yakışır bir sorum var.
Evet süper.
Eğer biliyorsanız bu konuyu valla bir öğrenmek isterim. Şimdi bizim yelkencilerin en korktuğu şeylerden bir tanesi bence yani benim birçok korkumuz olabilir ama bir tanesi de yelken direğimizin kırılması. O yüzden bunun kırılmaması için ne tür önlemler alınır veya kırıldığı zaman neler yapmalıdır? Gibi bir sorum
İkisi çok güzel. İkisi çok güzel iki ayrı soru. Kırılmaması için neler yapılır? Birincisi kırılmaması için önce bilgiye saygı duyulur. Bakın dünyada armacılık diye bir meslek var. Şimdi bu adamların bütün işi yelkenlilerin hiçbir yerine değil sadece armalarına bakmak. Halatlarına, çelik tellerine, sveçlerine, direklerine, bombalarına, makaralarına, vinçlerine bakmak. Bu iş, bu mesleğin adı armacılık. Ama bizim ülkemizde maalesef denizci olan herkes der ki abi ben hallederim. Şimdi ben asla gidip kimsenin teknesinin, değinin, armasının ya ayarını yapabilirim belki ama evet bu direkt 5 sene 10 sene gider diyemem ona. Ya da gel ben senin tellerini değiştireyim diyemem ona. Çünkü bu armacının yapması gereken bir iştir. Yani direği korumanın ilk yolu bilgiye saygı duymaktır. İkincisi siz her şeyi doğru yaptınız. Teknenizin bakımlarını doğru yaptınız. İşin erbabına danıştınız. Ama yine de hasbelkader ola ki direğiniz kırıldı. Direk kırılması size zaten başınıza geldiğinde en fazla 3-5 saniye tanıyan bir kazadır. Tel sesi duyarsınız. Tın yapar. Tın yaptığında siz orsa gidiyorsanız orsa gidiyorsanız rüzgar üstü çarmıh teliniz kopmuştur. Ya da baş istalyanız kopmuştur. İki ihtimal var. İki ihtimalle karşı bile direğinizi kurtarmanın tek yolu var. Hangi kontra gidiyorsanız tersi kontraya apaza dönmek ya da geniş apaza dönmek. Dönersiniz. Ondan sonra kırık olan teli bulur. Boştaki mandarınızı alır oraya takar. Ya kendinizi ufaltır. Hayatınıza devam eder ve marineye dönersiniz. Pupa gidiyorsanız ve bu sesi duyduysanız maalesef 3-5 saniyeniz bile olmayabilir. Çünkü bu ses zaten kıç istilalyadan gelmektedir. Yani siz pupa giderken baş istilalyayı koparamazsınız. Eğer yeni dizayn bir tekneniz varsa bunlar çok açılı gurcatalarla yaratılır. Şöyledir tabii. Açık gurcataların açısı. Kış istalyanız koptuğunda bile size 8 saniye, 10 saniye havanın şiddetine göre süre tanır. Hemen Orsa'ya dönersiniz. Çünkü Orsa'da kış istalyaya ihtiyacınız yoktur. Yani iyi gitmek için vardır da direğinizi ayakta tutmak için yoktur. Yine yelkeninizi ufaltırsınız ve evinize dönersiniz. Ama benim gibi mesela yarış eti gibi bir teknedeyseniz o sesi duyduğunuzda artık yapacağınız tek şey o direğin düşeceği yeri öngörüp orada olmamaktır. Çünkü düz gurcatalıdır. Runner sistemiyle yürür. Ve size hiçbir süre tanımaz. Ama gezi teknesinde bu süreleri tanır. O yüzden iyi bilmekte fayda var. Orsa gidiyorsanız rüzgar üstü çarmıh teliniz ya da baş istalyanız kopmuştur. Ters kontrada geniş apaza anında dönün. Pupa gidiyorsanız kıç istalyanız kopmuştur. Orsa'ya anında dönün. Reyi kurtarmanın yolu budur. Bir de hiç buraya gelmemenin bir yolu da vardır yani. Hani armacıya bakımı yaptım başka bir şey. Her şeyi doğru yaptım ama yine de kırıldı. Niye yine de kırıldı? Çünkü sen yelken yapmadın. Sen yelken yaparak reyini kıramazsın. Yani bugüne kadar Tolga'nın, benim ve babamın reyi kırılmadıysa bunun bir istatistiki sebebi olması lazım. Bu kadar çok yelken siz teknenizin fabrikasyon üretilmiş suretinde götürmeyi becerebiliyorsanız, yani Orsa'da bu teknenizin gövde sürati 7,5 knotsa ve 7,5 knotla seyredebiliyorsanız, Pupa'ya döndüğünüzde de o teknenin polar diyagramında yazan 10 knotlar, 13 knotlar neyse o verileri götürebiliyorsanız, sizin armanız yorulmaz. Sizin armanız sert havada korkup lüzumundan fazla yelken ufalttığınızda tekneniz gidemediğinde yorulur. O yüzden direği kırmamanın en önemli yolu da iyi yelken yapmaktan geçer.
Sonra süper. Çok mutluyum şu anda. Harika cevap. Çok tatmin oldum vallahi. Gerçekten çok böyle bir sabaha kadar böyle dinleyebilirim masal gibi. Vallahi bak, bu arada şeylere bakıyorum, yorumlardaki sorulara bakıyorum. Türkiye'de tekne adedi çoğalıyor, çok güzel ama yüksek marina fiyatı sorunu nasıl çözecek? Onun bilmiyorum, bir cevabı sizde yani, var mı?
Cevabı bende tabii ki yok.
Devlet ama, nereye gidiyor?
Yani böyle nasıl olsa kendi sayfamda yayında değilim ve herkes duymaz diye böyle minnoş bir şey söyleyeyim. Ya ben bu marina fiyatları ile ilgili zaten böyle küçük bir şeyler söylemeye başladım. Ve küçük bir şeyler söylemeye başlar başlamaz da birileri gagama bindi. Aha. Ama Türkiye bir hukuk devleti olduğu için bu gagama biniş de şu anda yargıda. Ve bu yargı süreci bittiğinde ben de kendi avukatımdan ve kendimden çok emin olduğum için, yani ahlakımızdan emin olduğum için, kazanacağımızdan da emin olduğum için, o zaman daha rahat konuşacağım. Konu burada bir tek marina fiyatları değil. Burada bir tekelcilik de söz konusu. Abuk subuk fiyatlandırmalar da söz konusu. İşte talep, işte arz talep işte efendim de neymiş de öyle saçma sapan kapitalist söylemler de söz konusu. Liman yapılacak yer varken yapılmaması da söz konusu. Evet, dünya böyle. Maalesef dünya böyle ilerliyor. Ve biz geriden gidiyoruz. Böyle bir gerçek var ama bunlar geçecek. Yani ne zaman geçecek? Belki benim çocuğum da az marina parası verecek. Belki torunum da az marina parası verecek. O kadar sürecek. Ama ülkedeki her problem gibi bu da geçecek. Bir de şu anda ülkedeki bütün bu problemlerin içinde de zaten marina parası aslında çok çok geri listede, ki ben marina parasından en çok şikayet etmesi gereken çehrenin içindeyim, ediyorum da. Ama şu anda bulunduğum marinada çok güzel karşılanıyorum. Çok insani fiyatlarla kalıyorum ve bunun karşılığında güvenlik alıyorum. Atıyorum tekneme sahip çıkıldığını hissediyorum. Marin Türk Pendik'teyim bu arada. O anlamda mutluyum. Ama bizim şikayetimiz çok marina parası vermekten ziyade bu paranın karşılığında hiçbir şey almak. Yani ben eşek yüküyle para ödüyorsam kardeşim, benim marinamın iskelesi kopmasın.
Tabii. Ya da bakım görsün.
Depremde evet. Kopmasın demiyorum. Fırtına da kopmasın. Sen çünkü fırtınaya göre dizayn edildin, depreme göre değil.
Tabii.
Ya da atıyorum elektrik baksıma taktığımda elektriğimi, kendi yaşadığım deneyimim bu çok lüks bir marinada, sigorta atıp da benim teknemde yangın riski oluşturmasın. Ya da el alemin adamı tekneye girip de marinaya girip akşam benim teknemde yatıp sabah Migros'tan alışveriş yapıp ondan sonra mazot iskelesine bağlarıp yakıtını alıp tekneme binip gitmesin kardeşim. Bu kadar basit
ya. Neler var? Evet. O hikayeleri ben
çok
de duydum.
Çok konuşmayacağım dedim bu konuyla ilgili ama vakti geldiğinde çok konuşacağım. Dediğim gibi yargı sürecini bekliyorum. Çok öfkeliyim, çok kızgınım bu konuda. Çünkü bu ülkede marinaların sahip çıkması gereken komünitenin başında yelken okulları geliyor. Yelken okullarının kendileri de ne kadar kıymetli ve değerli olduklarının farkında değiller. Bizim bugün teknemize binen bütün kursiyerlerin içinde tekne sahibi adayı da var. Bir yarışa sponsor olabilecek kuvvetli ve kudretli adaylar da var. Bir marinanın sahibi olabilecek kuvvetli insanlar da var. Şirketlerin CEO'ları da var. Kurumsal beyaz yaka çalışanları da var. Herkes var. Ve bir marinaya girdiğinizde o marinanın işletmelerini dolduran insanların kahkahalarını, insanların oraya döktükleri ekonomiyi sağlayan kişiler, yelken okullarının sahipleri, yelken okullarının çalışanları, hocaları ve onların eşek yüküyle, alın teriyle oraya koydukları kapitalleri ve teknelerinin getirdiği insanlardır. O yüzden Türkiye'deki marinalar yelken okullarının kıymetini anlaması lazım. Bunu anlatmak noktasında yelken okulları çok korkak gidiyor. Ben biraz daha böyle fırsatını buldum, abuk subuk konuşuyorum. Yeri geldiğinde anlatacağım. Ama daha geldi.
Tamam. İyi, peki. Bu arada bir soru daha var. Oğlunla ilgili. Onun denizcilik merakı nasıl? İşte o da denizci olmayı istiyor mu? Babasının yolundan, dedesinin yolundan gitmeyi planlıyor, hevesi var mı diye sorular geliyor.
Ya şöyle, çok büyük hevesi yok. Çünkü içinde büyüyor. Ama ben de babamın yanındayken böyleydim. Yani denizci işte belli bir, hatta ben aslında 17-18 yaşına kadar baya böyle isyan modunda serseri bir gençtim. Sonradan bir evrildim. Çünkü deniz yaşamı çok yavaş bir dünya. Yani şimdi bilgisayarın başında bilmem kaç bitte oyun oynayan ve deli gibi araba kullanan ya da ateş eden bir çocuğa siz 7 natla orse çektirdiniz de o adama yani bu mu yani diyorsun. Adamın simülasyonu zaten çok daha gerçek. O
Bisiklet hızı
yüzden
geliyordur.
şu an bir beklentisi ya da bir hayali yok yelkencilikle ilgili. İçinde büyüyor. Hafta sonu tekneye gidiyor. Benle oynuyor. İşte istediği zaman istediği tekneye ulaşabiliyor. Aa, babasının X yatı var. Gidiyor geliyor falan. Şu anda merakı uyanmadı. Denizci olsun diye bir inadım da yok. Benim yolumdan gelsin. İşte benim bayrağımı alsın, taşısın. Ya mutlu olsun. Kendi hobisini ve kendi mesleğini kendisi seçsin. Ama hiçbir şey olmazsa, hayatı şanssızlıklarla dolu olur ve mesleki anlamda, ekonomik anlamda başarısız olursa ben onu yine denizci yaparım zaten. Ama ne istiyorsa onu yapsın.
Tabii canım yani. Ama bu arada ben de öyle. Babam beni de biraz zorladı bu konuda. Ay, zorlamana gerek yok. Hatta böyle çok güzel terkten yelken eğitimlerine falan da gönderdi. Ve boş boş baktığım günler, ah diyorum, şu anki aklım olsaydı şimdi bir daha ders almak istiyorum. Bu bilinçle almak istiyorum tabii ki. Çok daha farklı olur yani, isteyerek ders alınca.
Bence
Ama
yelken hobisi biraz yaşla evrilen, olgunlaşan bir hobi. Çok çok
herhalde.
gençlere hitap etmiyor.
Belki de, belki de. Yani biraz da ruhla ilgili, karakterle de ilgili.
Adam belki de sevmeyecek. Nereden bilebilirim ya?
Tabii, aynen. Ama ya yani yine de böyle bir yeteneği de olması ya da spor dalı olması
Ya
da
yeteneği
artı
olmaması söz
illaki.
konusu değil. Adam 7 yaşında zaten 40 fit tekneyi yanaştırıyordu. Bu onun geninde var.
Gördüm
Ama
videoları,
geninde olması sevme zorunluluğu vermiyor ona. Michael Schumacher'in oğlu F1 pilotu olmak istedi mi? Belki
yani.
istemedi, bilmiyoruz ki yani.
Evet,
Ya
evet.
ben de kendime de yürüdüm bu akşam. Öyle demek istemedim. Yok, yanlış bir örnek oldu. Geri alıyorum.
İstediğini anladık.
Evet,
Olay o değil
evet.
yani. Allah. Öyle derse, oho, konu nereye gider?
Ortam samimi olunca evde arkadaşımla sohbet ediyor, edasında konuşup neyse bu kadar pot olur.
Yakında şey, suları tokuşturacağız.
Evet.
Ne güzel, seviniyorum böyle sohbetler tatlı olunca. Yılda 2-3 hafta eğitimler alarak yelken tam olarak öğrenilmez değil mi? Tekne sahibi ile olmak da zor.
Vallahi zor.
Değil mi? Zor, evet.
Burada
Hele
yükseliyor.
şimdi daha da zor. Ama 2-3 hafta eğitimler alarak yelken tam olarak öğrenilmez gerçekten de.
Tabii ki öğrenilmez canım. 3 haftada bu işi öğrenip denizci olunmaz ama 3 haftada doğru yerden eğitim alınırsa o bilgilerle denize çıkılıp sağa sola vurmadan, kendini öldürmeden seyahat edilebilir. Ama bu demek değildir ki 3 hafta sonra Atlantik'i geç. Tabii bu bir
Tabii tabii tabii.
kilometre taşıdır bir yandan da yani.
Aynen. Ya zaten bunların seviyeleri var. Şimdi ben geçen hafta da Tolga ve Levent'le de sohbet edince, bir eğitim konusunda değerlendirince, aynı sohbetleri bir daha tekrar etmek istemedim. Ama geçen haftaki sohbetlerimizde minimum 3 hafta eğitim alınmasının faydalı olduğunu ve o şekilde daha sağlıklı bir şekilde denizlere çıkıldığını çok güzel betimlediler. Çok güzel
Ya tabii ki
anlattılar
de çünkü
bize.
biz yelken okulu sahibiyiz. Yok canım, kendiniz de öğrenirsiniz diyemeyiz ki.
Tabii tabii canım, aynen.
Ama 3 hafta dünyada kabul edilen standarttır. Yani IYT'ye de gitseniz, IWA'ya da gitseniz, ISSA'ya da gitseniz, CYA'ya da gitseniz, Türkiye'de YY eğitimleri de alsanız bunun süresi 3 haftadır. Dünya standardıdır. Ama siz bunu 2 haftada becerirsiniz ya da 30 haftada becerirsiniz. Orasında kimse bir şey diyemez.
Tabii, ama yani bu iş pratikle oluyor. Özellikle onu söylemeliyim. Ben de hani hepimiz bu yollardan girdik. Eğitim şart. Eğitim aldıktan, ama hangi seviyede olursanız olsun, ama şu zor oluyor. Yani bir şey, beyin eski bilgiyi düzeltmesi çok zor oluyor. O yüzden ne kadar sıfır kilometredeyken bir şeyi öğrenirseniz bence biraz daha iyi oturuyor beyne.
İnat lazım ya, doğru. Ya
Evet.
en iyisini kurgulamak çok zor ama 3 hafta eğitim alıp teknesine 3 hafta sonunda binip tekneyi satın alıp binip seyahate başlayan kursiyerim var sevgili Alper. Çok yakında dostum uzun süredir. Benden 3 hafta eğitim aldı. Bir haftası galiba babamdandı ya da 2 haftası babamdan, bir haftası benden de emin değilim. Babamla birlikte çalışıyordum o zaman. Ben 3 hafta blok geleceğim dedi. 3 hafta blok geldi. Bilgisayar mühendisi, süper zekalı bir adam, onun da altını çizeyim. Ondan sonra tekneden indi. Çeşmeden beni aradı. Abi ben tekneyi satın aldım. Yola çıkacağım. Hava raporuna baktım ama benim için bir de sen bakar mısın dedi. Ya Alper dalga mı geçiyorsun dedi. Hani tekneyi aldın dedi. Abi sattım arabayı aldım dedi yani. İyi bir arabası vardı. Adam bindi tekneye. Marmaris'e geldi. Marina'ya bağladı. Bugün bugündür teknesinde yaşıyor. Yani 3 hafta yeter mi? Bence yeter ve ben Alper'e dayanarak yeter diyorum. Atilla'ya dayanarak demiyorum bunu. Bu yaşanmışlık.
Evet. Ya bu arada saat 10'u 20 geçiyor. Bu canlı yayınlar nereye kadar gidiyor bilmiyorum. Ben böyle devam edebilirim. Ama senin de
Orada
vaktini almak istemiyorum.
bir saat sınırı var normalde Instagram'da. Zaten beni yayından düşürdü. Ben yayına tekrar bağlanınca galiba onu revize etti. Ama benim de uyku saatim normalde 10.30'dur.
Tamam. Hiç şey yapmayalım ki birbirimizi yormamıza gerek yok. Çünkü bu
Tamamdır.
sohbet böyle gider. Çok da güzel gidiyor. Çok da teşekkür ederim.
Ben çok
Son bir soru daha var. Onu da
teşekkür ederim.
alalım, ondan sonra kapatalım diye düşünüyorum.
Tabii. Olur.
Triandil'i merak ediyorum. Bu tekneler konusunda bilginiz varsa dinlemekten memnun olurum demiş. Eğer
Ya şöyle, Trendi çok özel bir tekne biçimi ve bir kere ahşap tekne. Yani ben bir tek Trendi değil, bir sürü ahşap tekneyle ilgili konuşmamayı tercih ediyorum. Çünkü ahşap başka bir zanaat, başka bir dizayn, başka bir yapısı var, başka bakımı var. Şimdi Türkiye'de Özkan Gülkaynak varken, rahmetli Sadun abi, tamam rahmetli oldu konuşamaz gerçi ama varken benim de ahşap teknelerden bahsetmem çok doğru değil. Bence ahşap teknelerle ilgili soruların en güzel cevabını Özkan Gülkaynak verir şu an Türkiye'de. Osman Atasoy verir. Tamam, kullandığı tekne ahşap değildir ama deneyimi itibariyle Osman abi bunlara çok güzel cevap verir. Ekrem İnözü bunlara çok güzel cevap verir. Çünkü o an kullandığımız tekneden bahsetmiyoruz. Hani büyüdükleri, geldikleri kültür itibariyle bizden çok daha donanımlılar. Ben zaten plastik teknede büyüdüm. Ahşap tekne merakım da yok. O yüzden trendillerle ve bazı keçilerle ilgili çok soru geliyor. Bilmiyorum demekten de utanmıyorum. Benim anlatmam doğru değil. Çünkü ben onları çok estetik, çok güzel varlıklar olarak görüyorum ama vakıflığım o kadar.
Tamamdır. Çok çok teşekkür ederiz Atilla. Çok
Ben çok
güzel bir
teşekkür ederim.
sohbet oldu. Hem çok bilgilendik, hem biraz da eğitime değindik. Eğitim zaten her şeyin içinde olduğunu ifade etmeye çalıştık. Yani bunun da sonu yok. Ne kadar çok şimdi önümüzde ne bileyim inşallah offshore seyahatleri yapmak isteyenlere offshore eğitimleri alabilirler. Yelkenlerini daha iyi trim ayarlarını kendi yelkenlerini tanımak isteyenler kendi teknelerinde de eğitim alabilirler diye biliyorum senden. Yani bu illa bir başlangıç seviyesi olmak zorunda değil. İleri
Ya
seviye eğitimler de var.
ben şöyle konuşlandırıyorum kendimi. Çok da atıyorum senin canlı yayına katılıp eğitimlerimiz şu bu bize gelin yapmak istemedim. Yapımda da yoksa. Ama benim şu an yaşım da değil denizde geçirdiğim süre ve büründüğüm ruh itibariyle artık anlatmak istediğim konular daha denizciliğe, daha bilgiye ve hisse dayalı konular. Ve altında bir temel olan insanların daha rahat anlayacağı konular. Yani sıfırdan birisi bana geldiğinde sıkılabilir, anlamayabilir. Ben de mesleki deformasyondan anlatırken nasıl söyleyeyim? Kendimden uzaklaştırabilirim, öyle söyleyeyim. Daha doğru bir tanım olur o. Çünkü olmak istediğim yer noktasında şu an çok çok iç huzurumda, çok mutlu bir yerdeyim. Ama olmak istediğim yerde de benim artık anlatmak istediğim şey sağ sancak, sol iskele değil. Ya da tramol atmak, kavanç atmak nedir değil. Çok daha güzel şeyler anlatmak istiyorum. O yüzden o seviyeleri geçtikten sonra şahsi olarak bana gelmeleri, bana da onlara da çok daha fayda. Ülkemizde çok iyi
Bence
eğitmenler
de.
de var zaten. Atıyorum, ben temeli anlatamıyorum diye, temeli düzgün anlatamayan insan yok diye bir şey yok. Ama kendimi
Tabii
artık
tabii.
konuşlandırdığım yer temel yelken eğitimi değil. Kendi çalışanlarım temeli benden çok daha iyi anlatıyor. Kardeşim benle aynı seviyede olsa bile yaşından dolayı benden daha iyi anlatıyor temeli. Çünkü orada bir şey var. Hani 8 senelik arada bir fark var. Ama dediğim gibi ben artık başka bir dünyada başka bir duyguyu anlatmak istiyorum insanlara. İyi yelken
Süper.
yapmayı anlatmak istiyorum.
Çok çok da güzel bence anlatıyorsun, ifade de ediyorsun, hissettiriyorsun da. Bence o farkını da algılıyoruz bence. O yüzden inşallah yolun açık olsun. Çok çok teşekkür ederim.
Hepimiz.
Gerçi çok
Ben
da
çok
memnun
teşekkür ederim.
oldum.
Ya ben de çok
İnşallah
keyif aldım. Öyle
ya inşallah öyledir.
aktı yani. Şey, kasık bir enerji yoktu. Senin enerji çok güzel. Sevgili
Teşekkür ederim.
eşine ya da sevgiline diyeyim. Ve teknene selamlar.
Ay Ömre diyorum, Ömre ben. Şey Olcay eşim.
Olur. Tamam. Eşine
Çok
sevgiler,
çok
saygılar.
çok
Teknenize de
söyledim.
sevgiler, saygılar. Onları da bizi
Ay.
yaşayan formlar olarak algıladığınız için iyi bakın.
Aynen. Valla tekneyi ayrılırken beni bekle geliyorum diyerek ayrılıyorum. Konuşuyorum onunla. Hadi bakalım. O zaman hadi iyi geceler. Herkese de
Görüşmek
çok
üzere, iyi
teşekkür
geceler.
ediyoruz.
Çok, ben de
Buradan
çok teşekkür ederim.
katıldılar, izlediler. Umarım onlar için de keyifli oldu. Hadi
Görüşmek
iyi
üzere.
geceler. Bay bay.